Efendim hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Programımıza başlıyoruz. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk, teşekkür ederim, merhaba.
Evet, yine medeniyet coğrafyamızda yaşanan önemli gelişmeleri bu haftada programımızda konu edeceğiz hocam. Arka planında yatan gelişmeleri ve arka planında gizlenen o unsurları konuşmaya çalışacağız. Öncelikle Türkiye-ABD ilişkileriyle başlayalım programımıza ki Türkiye-ABD arasında bir mutabakat vardı. Fırat'ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölgeyle ilgili olarak bu konudaki çalışmalar sürüyor sürmesine ama elde edilen bir somut sonuç yok. Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da orada milletvekillerine hitap etti ve Fırat'ın doğusuna yönelik Türkiye'nin adımlarıyla ilgili Erdoğan, bunların hepsinin toplam açılımı nedir? Bir gece ansızın gelebiliriz dedi. Yine sabrımızın taştığına dair ifadeler kullandı ve kendi göbeğimizi kendimiz kesebiliriz dedi, keseriz dedi. Bu konudaki açıklamalarla ilgili olarak Fırat'ın doğusuna operasyon konusu hep konuşuluyor ama ne kadar yakın, ABD ile varılan mutabakat ne kadar doğru işliyor, ne kadar sonuç alıcı? Buradan başlayalım hocam, buyurun.
Evet, hayırlı akşamlar dileyerek başlayalım programımıza. Türkiye uzunca bir zamandır Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte ortak harekat ediyormuş gibi gözükerek aslında hem iç kamuoyuna hem dünya kamuoyuna neyin olamayacağını göstermeye çalışıyor. Yani evet. Bunun uzunca bir süredir test edildiği yer Membiç'tir. Şu anda Fırat'ın doğusunda da Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile ortak harekat yapıyormuş gibi gösterip aslında YPG, PKK unsurlarını orada desteklediği, kol kanat gerdiği, lojistik destek verdiği artık Sağır Sultan'ın da duyduğu bir gerçek. Peki burada o 1 Ekim'deki meclis açılışı, Milli Savunma Bakanı'nın son açıklamaları, Dışişleri evet. Bakanı'nın bütün dünya kamuoyuna yapmış olduğu açıklamaların kısaca özeti şu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu oyalama taktiklerini biliyoruz. Amerika bunu bir taviz olarak algılamamalı. Biz sonuna kadar sabırla, bürokratik yollarla bu işi çözmek istiyoruz. Ama bir gece ansızın girebiliriz açıklamasında tehdit olarak algılamamasını belirtiyor. Evet. Yani bizim aziyetimizden ve taviz verdiğimizden değil beklememiz, belki bu işe bir diplomatik, barışçıl bir çözüm bulunarak bir güvenli bölge oluşturulur. Evet. Ve Türkiye'de 4 milyona yakın olan Suriyeli sığınmacıların en az yarıya yakınının o bölgeye iskan edilmesini bütün dünyaya deklar etti. Avrupa Birliği bu konuda kendi ülkesine mülteci gelmesin de burada ne olursa olsun evet. zihniyetinde açıkçası bunu da hal ve hareketleriyle, tavırlarıyla belli ediyor Avrupa'nın büyük bir kısmı. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda tuzu kuru olduğu için, yani direkt Suriye'den Amerika'ya bir mülteci akını olmadığı için, bir de Amerika 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hep kendini dünyanın jandarması gördüğü için çok kullanışlı bir aparat olan bu YPG'yi elinden kaçırmamak, ki Amerika burayı terk etmiş olsun, inanın bir ay geçmeden Fransa'dan Rusya'ya kadar bütün güçler, hatta İran'ı bile bunun içine dahil edebiliriz, bu kullanışlı argümanı karada eli silahlı ve savaşmasını bilen bu teröristleri kullanmayı hiçbir zaman kaçırmak istemezler. Yani Amerika evet. olmadığında da, Amerika buradan çekilmiş olsa bile, bizim o PKK derdimiz, YPG derdimizin biteceğini hemen sanmayalım. Bu çok uzun soluklu ve hem şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mesela uyuşturucu trafiğine yönelik yapmış olduğu operasyonlar, efendim yurt içinde yapmış olduğu o Kıran operasyonları, evet, Kuzey Irak'ta yapmış olduğu Pençe harekatı, bunların hepsi bir bütünün aslında parçalarıdır. Yani hatta Diyarbakır'daki annelerin oturma eylemleri bile aynı şekilde yeni katılımları engelleme bakımından önemlidir. Yani siz sadece terörist öldürerek terörü bitiremezsiniz. Hı hı. Yani bunun lojistik desteklerini ve kaynaklarını da kurutmanız gerekiyor. Ve Türkiye tam da şu anda bir taraftan bunu yaparken, diğer taraftan da Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'deki konuşması ve o günden bu yana sürekli olarak en sonda meclis açılışındaki konuşmalar iç ve dış kamuoyunu belki bu hafta sonu, belki gelecek hafta sonu, böyle genelde bu tür operasyonlar işte cuma, cumartesi geceleri
başlar,
başlatılır. Evet. Hafta sonuna denk getirilir. Ve bunun geriye dönüşü olmayacak şekilde başlayacağının göstergesi, çünkü Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bu yana, yani 1974'ten bu yana Türkiye hiç bu kadar yığınak yapmadığı söyleniyor. Yani bu, evet, askeri uzmanlar tarafından. Bu kadar yığınağı, bu kadar lojistik desteği Türkiye herhalde yani
gösteriş olsun,
gösteriş
diye
olsun veya gözdağı olsun diye değil, gerçekten kendisine bir tehdit olduğunu, evet, algıladığı için. Çünkü 500 kilometreye yakın bir sınır vardır Fırat'ın doğusunda ve dümdüz bir sınırdır. Bir demiryolu hattını sınır olarak belirtmişler. Şimdi biz oraya beton bariyerler koyduk ama alttan tünel kazarak çok rahat,
evet,
karşı tarafa geçebiliyor. Yani diyelim ki sizin sınıra yakın bir bölgede de mısır tarlanız var. Adam onun içerisinden çıkıyor, devam ediyor. Hatta orada yüksek boylu bitkilerin ekimi bile yasaklandı, evet, sınır hattı boyunca. Yani bu kadar birbiriyle girift iç içe geçmiş uzunca bir sınırımızın olduğu bir bölgede sofistike silahları olan ve Türkiye'ye karşı da 1980'li yıllardan bu yana savaşan eli kanlı bir terör, evet, örgütüyle mücadele eden Türkiye'nin sınırının yanı başında devletleşme sürecine giren, siyasi teşkilatlanmasını yapan ve adeta havada uçan uçağı düşürebilecek derecede füzelerle donatılan böyle bir yapıyı Türkiye kabul edemez. Bunu hiçbir hükümet kabul edemez. Etmesi zaten Türkiye'nin o her zaman söylediği gibi beka sorunu ortaya çıkarır ve evet, bunu yapacaktır eninde sonunda. Ama son anda Amerika'da mesela bugün çıkan bazı makalelere baktığımızda sanırım Türkiye 48 saat öncesinden Amerika'yı bilgilendirip, evet, Amerikan birliklerinin 30 kilometre yani 20 mil güneye çekilip Türkiye'nin operasyonu öyle başlatması muhtemel gözüküyor. Yani, evet, ne Türkiye Amerikan askeriyle karşı karşıya gelmek istiyor o 30 kilometrelik güneydeki güvenli bölge hattını oluşturmak için, ne de Amerika Türk askeriyle karşılaşmak ister. Çünkü arada karşılıklı kayıplar, evet, olduğu zaman bu geri dönülmez bir takım sorunlara yol açar ki Amerika Birleşik Devletleri işte müttefikim dediği Suudi Arabistan'ın Husiler karşısında tel tel döküldüğünü gördü. Dolayısıyla o Körfez ülkeleriyle Mısır'daki yarını belli olmayan Sisi diktatörüyle Orta Doğu coğrafyasında kalıcı bir politika belirleyemez. Zaten İran'la ezeli düşmandır. Bu nedenle Türkiye gibi bir ülkeyi Amerika Birleşik Devletleri kaybetmeyi veya karşısında görmeyi asla göz önüne alamayacağı için askerlerin de karşı karşıya gelmesi her iki taraf için de istenmeyen bir durumdur. Ve muhtemelen görünen o ki 3 vakte kadar Türkiye bir bildirimde bulunacak, Amerikan askerleri biraz daha güneye, hı-hı, çekilip Türkiye operasyonu başlatacak gibi bir, evet, fotoğraf gözüküyor. Ama, hı-hı, görelim Mevla neyler, neylerse, evet, güzel eyler diyelim.
Evet. Siz az önce bir çatışmanın olumsuz sonuçları, hı, olabileceğinden söz ettiniz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın meclis resepsiyonunda yaptığı bir açıklama var hocam. Hı hı. Onu paylaşmak isterim. Şöyle diyor Bakan Akar: suhulette çözüm arıyoruz. Her stresin unutulmasın ki patlaması olur. Amerika ile sahada çatışma da dahil her seçeneği değerlendiriyoruz demiş. Bir başka noktada Wall Street Journal gazetesinde bir haber yer almış. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon başlatmasıyla ilgili şöyle deniliyor haberde. Türkiye Suriye'ye girerse ABD çekilebilir denilmiş ve Amerikalı yetkililere de sorulmuş neler olabilir şeklinde. Çıkmak dışında başka bir seçenek kalmayabilir diyor ABD'li yetkililer. Bunu sorayım size, gerçekten de bir çatışma riski olur mu, ihtimali olur mu? İkincisi bir de ABD her şeye rağmen PD-YPG'ye sevkiyat yapmaya da devam ediyor hocam. Son olarak hemen size aktarayım. Bir haftada askeri ve lojistik destek sağlamak için 300 tır sevk etmiş ABD.
Şöyle değişik bir konu, biraz değişecek ama bir misalle anlatmaya çalışayım. Ben eğitimciyim, yani ortaokul, lise de derslere girdim, dershanede. Şimdi üniversitede nasip oldu, akademisyenlik yapıyoruz. Mesela bir lisede yeni gelen bir öğretmeni öğrenciler sınarlar. Ne yaparsak nereye kadar hoca müsaade ediyor.
Evet.
Sürekli sınar öğrenci. Ve bir bakarsınız bir hocanın dersinde çıt çıkmaz. O hocanın dersi biter. Yarım saat sonra giren başka bir hocanın dersinde yani koridordan o uğultuları, sesleri duyabilirsiniz. Halbuki sınıf aynı sınıf, öğrenciler aynı evet. öğrenciler. Yani duruma göre vaziyet alma. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri de o öğrencilerin hocayı sınadığı gibi, yani nereye kadar taviz koparabiliriz, nereye kadar gidebiliriz gibi Türkiye'yi sürekli test ediyor. Yani Türkiye bu işi birazcık ağırdan alacak olursa, yani aslında Amerika ile operasyon yapalım, olmadı bekleyelim, görelim, bakalım nasıl olacak konumuna düştüğü evet. an Amerika asla oradan bir adım geri atmayacaktır. Ama Türkiye gözünü karartıp gerekirse Amerikan askerleri de çatışırız deyip gemileri yakıyorsa böyle bir durumda da çatışmayı göze almayacağını söylüyoruz. Yani dolayısıyla sizin tavrınıza göre böyle elastiki bir Amerikan politikasının olduğunu söyleyebiliriz.
Evet.
Açıkçası bu güvenli bölge konusunda durum bu. Hatta Rusya'nın zımni destek verdiğini de görüyoruz. Çünkü Rusya Amerika'nın orada hiçbir şekilde var olmasını istemiyor. Böyle olunca da şu anda evet. gerek Avrupa Birliği'ni mültecilerle Türkiye'nin bir şekilde gündeme getirip susturması, Rusya'nın bu YPG meselesinden dolayı kendi Akdeniz kıyısındaki üslerini tehdit ediyor olmasından dolayı, yani olabilecek en uygun konjonktürdür. Yani Türkiye'nin bu Ekim ayı bitmeden bu operasyonu başlatması ve ne yapıyorsa bu Ekim ayı bitmeden yapıyor olması gerekir. Bu iş tavsadıkça, evet. Uzadıkça inanın yapılması da zorlaşır, kamuoyu desteği de azalır.
Peki hocam. Bekliyoruz. Yani İnşallah. Bugün yarın artık ne olacak evet. onu göreceğiz ama bir de CHP'nin Suriye toplantısı vardı. Hocam Türkiye'de, İstanbul'da zannedersem. CHP'nin Suriye konferansına muhalefetten kimse katılmamıştı. İşin garip tarafı PD-YPG ile bağlantılı isimlerin yer alması dikkat çekti, tepki çekti. Ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Suriye'deki önerilerini sıralaması, bunun içerisinde işte Esed'le işbirliğine gidilmesini tavsiye etmesi, bu tür öneriler tepki çekti deyim yerindeyse. CHP'nin Suriye konferansını nasıl değerlendirdiniz? Hem katılımcıların profili itibarıyla hem de CHP liderinin bu önerileriyle ilgili olarak.
Şöyle, insan önce iyi niyetle bakmalıdır diye düşünerek, yani hakikaten Suriye'de bir barışın olmasını arzulayan bir yaklaşım olduğunu kabul ederek iyi niyetli bir toplantı olduğunu, bir konferans olduğunu değerlendirelim. Başlangıçta ön yargılı olmayalım. Fakat buradaki problem şu. Savaşın 2011 yılında patlak verdiği andan bu zamana kadar Türkiye'nin birlikte hareket ettiği Özgür Suriye Ordusu ÖSO rejim tarafından terörist ilan edilmiştir. Hatta bu PKK'lılara, o YPG'lilere alanı boşaltılıp Türkiye biraz da onlarla mücadele etsin derken Esed rejimi,
evet,
ısrarla ÖSO'ya terörist diyor. Ve Türkiye ile birlikte Zeytin Dalı Harekatı'nda ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda bizim Türk askeriyle, Mehmetçik'le omuz omuza mücadele eden ve Mehmetçik'in verdiği şehidin birkaç katı fazla,
evet,
can kaybı veren ÖSO birliklerine Türkiye'de bir kısım siyasiler olsun, yani mevcut hükümete muhalif olan gruplar ısrarla Türkiye'nin Esad rejimiyle masaya oturmasını, Esad rejimiyle barışmasını ve ÖSO'yu da terör örgütü olarak görmektedir. Şimdi buradaki en temel açmaz bu. Bir kere herkes birileriyle iş tutuyor Suriye'de. Yani Amerika'nın YPG ile tuttuğu gibi, İran'ın Haçlı Şabi ile tuttuğu gibi. Şu anda rejim dediğimiz şey aslında orta rütbeli bir Rus subayının, yani bir binbaşı, albay rütbesindeki bir Rus subayının emir verdiği, kolundan çektiği bir insan konumunda şu andaki Esad.
Evet.
Çünkü ne karada, ne havada, ne ekonomik olarak, ne silah gücü olarak hiçbir varlığı kalmayan, tamamen Rusya'nın ve İran'ın inisiyatifinde olan ve Suriye içerisinde rejimin destekçisi olan iki ülke, İran ve Rusya'da kendi içerisinde ayrıca bir,
evet,
nüfuz mücadelesi yapmakta. Ve Rusya artık son birkaç yıldır büyük patron konumundadır. Yani biz şimdi Esed'le barışalım desek, sizinle ilişkilerimizi 10 yıl öncesinde olduğu gibi samimi yapıyoruz desek, Halep'te evi yerle bir olan, bombardımanda yakınlarını kaybeden ve Türkiye'ye sığınan insanlar buna inanıp Suriye'ye döneceğini mi sanıyorsunuz siz? Yani böyle bir şey mümkün, evet, mü? Yani dolayısıyla tamam, Türkiye Esad'la barıştı ama mevcut rejim artık sadece kağıt üzerinde. Nasıl ki Mondros Anlaşması muahedesinden ta Cumhuriyet'in ilanına kadar İstanbul'da bir İstanbul hükümeti, bir Osmanlı padişahı vardı ama etkisi yetkisi elinden alınmış bir yönetimdi. Şu anda Suriye rejiminin konumu da bu. Yani dolayısıyla biz bunlarla oturup konuşsak da konuşmasak da bir şey değişmiyor. Türkiye patronla konuşuyor, Rusya ile konuşuyor.
Evet.
YPG'nin patronu Amerika ile konuşuyor ve direkt İran'la konuşuyor. Yani şu anda ipleri elinde bulunduran 3 tane güç var burada. İran, evet, Rusya ve Amerika. Türkiye'de sürekli bunlarla hem diplomatik olarak konuşuyor hem de yeri geldiğinde müzakere ediyor. Fikir ayrılıklarına düştüğü yerde resleşiyor ve yeri geldiğinde de silahlar konuşuyor ve
müdahale
ediyor. Yani evet, siz bu işi, yani bu Suriye konferansını tertipleyenlerin açmazı şu: sürekli Esad ve rejim yanlılarını, PKK yanlılarını davet edip hepsi Türkiye düşmanı,
evet,
gruplardan oluşuyor. Ama bir tane Özgür Suriye Ordusu bileşenler, yani muhalif olarak bilinen kesimden hiç kimseyi davet edilmemesi de ayrı bir ironik durum diye düşünüyorum.
Peki hocam. Tabii Suriye meselesi deyince akıllara hemen göç geliyor hocam. Göçle ilgili sıkıntılar Avrupa Birliği tarafında bilhassa çok hassasiyetle takip ediliyor. Çünkü işlerine gelmiyor. Çünkü çıkarları zedeleniyor. Bu konuda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün bu konuda Avrupa Birliği Göç İçişleri ve Vatandaşlıktan sorumlu üyesi Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı ve normalde Paris, Fransız İçişleri Bakanı da gelecekti ama Paris'teki saldırıdan dolayı katılamadı. Onun yerine Fransa'nın Ankara Büyükelçisi'ni bir kahvaltıda ağırladı Çavuşoğlu. Burada göçle ilgili mesajlar verdi. Göç meselesiyle ilgili olarak dedi ki Avrupa Birliği'nin göç konusunda Türkiye ile daha sağlıklı işbirliği istediğini ifade etti ve verilen sözlerinde mutlaka ama mutlaka tutulması gerektiğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, verilen sözler neydi ve neden tutulmuyor hocam? Ve Avrupa Birliği bu konuda neden ayak sürüyor? Aslında bir taraftan da endişeyle takip ediyorlar.
Şimdi Avrupa Birliği söz verdiğinde de ben tutmayacağını tahmin ediyordum ve tutmadı da. Şimdi Avrupa Birliği Türkiye'ye demişti ki Türk vatandaşlarının Euro zonunda serbest dolaşım hakkı. Yani bunu Avrupa kolay kolay kabul etmez. İş adamlarımızın oraya gitmesi bile sürü meşakkatli olduğu bir dünyada. Evet. 82 milyon Türk vatandaşının Avrupa'da serbest dolaşım hakkı vermesini beklemek biraz çok fazla aşırı iyimserlik olur diye
düşünüyorum. Bu programda söylemiştiniz. Evet.
İkincisi de 6 milyar euroluk bir paket, yardım paketi verecekti. O paranın bir kısmı peyderpey geliyor ve bu gelen paralar da mesela bazı Suriyeliler işte maaş alıyorlar vesaire. Bu Avrupa Birliği fonlarından gelen paralar, Türkiye bütçesinden değil işte. Hı hı. Bu ödenen paraları da bir kısım insanlar işte Türkiye'de bir sürü işsiz varken Suriyelilere maaş bağlanıyor vesaire haberlerinin özellikle kamuoyunda bir algı operasyonu oluşturmaya yönelik haberler olduğunu bilmemiz lazım. Yani Avrupa Birliği proje getirin diyor. Bilmem bir sürü bürokratik engeller sunuyor. Yani parayı vermem demiyor da paranın gideceği yerlerin bilmem işte bir takım projelendirilmesini vesaire evet. istiyor. Ki Türkiye zaten Kızılay'ıyla, AFAD'ıyla, insani yardım dernekleriyle her gün milyonlarca liralık harcamayı zaten yapıyor Suriyelilere. Bu yönüyle vaat ettikleri parayı da gıdım gıdım ve adeta canımızdan bezdiricesine daha küçük bir kısmını verdi. Daha tamam da ödemedi. Hı hı. İşte Türkiye'nin bu Avrupa Birliği ile olan karşılıklı mülteci anlaşmasında sınırı geçip yasa dışı yollarla gidenleri Türkiye geri kabul edecek ama bunun karşılığında da o geri kabul ettiği insanlara bir takım ödenek sağlaması hı-hı. gerekiyordu. İşte o paralar onlar. Ama Yunanistan'la olan geri kabul anlaşmasını Türkiye reddetti. Evet. Şimdi bu ikisi birbirine karıştırılmamalı. Hı-hı. Türkiye'nin bir Yunanistan'la ikili anlaşması var idi. Bir de Avrupa Birliği ile. Avrupa Birliği ile ikili göç antlaşması devam ediyor. Devam ediyor. Ama Türkiye Yunanistan'la olan ikili göç antlaşmasını askıya aldı. Sebep hı hı. şu. Çünkü o 15 Temmuz darbe girişinde bulunan bir takım askerlerin helikopterle birlikte Yunanistan'a kaçmasından sonra onların iade edilmemesi, hı hı. İpe un serilip bir sürü bahaneler ileri sürülmesinden sonra Türkiye Yunanistan üzerinden yani o ikili anlaşmayı askıya aldığını deklar evet. etti. İkisi birbirine karıştırılmamalı diye düşünüyorum.
Peki. Bu arada Yunanistan'dan bir açıklama var. Göçten sorumlu bakan yardımcısı demiş ki Türkiye'ye daha fazla para gönderin. Yoksa olan bize olacak demeye çalışıyor. Bu arada olan da olmuş maalesef. Midilli Adası'nda bir göçmen kampında yangın çıkıyor hocam. Böyle acı hadiseler de yaşanıyor ve göçmenler oralarda perişan halde. Avrupa'nın göbeğinde diyebileceğimiz yerlerde. Ne dersiniz?
Şimdi bir göçmenin feryadı şöyleydi. Biz Suriye'den kaçtık. Yani evet. Başımıza bomba yağıyordu. Açlık, susuzluk, çok imkansızlıklar içerisindeydik ama bu Midilli Adası'na geldiğimiz kampta Suriye'yi arar hale geldik diyorlar. Yani şu anda bizim mülteci kamplarımız bu Midilli'deki Fransa, İspanya gibi Avrupa'daki mültecilerin veya Lübnan'daki mülteci, evet. Ürdün'deki mülteci, Suriyeli mültecilerin kaldığı kamplara göre 5 yıldızlı otel. Evet. Yani onlarla kıyasladığımızda yani Türkiye her türlü insani imkanların sağlanması yönünde gerek AFAD olsun gerek Kızılay olsun epeyce bir mesafe kat etmiş durumda. Bu yönüyle bütün batılı gözlemciler de sürekli olarak Türkiye'yi 10 yıllardır insan hakları ihlalleri ve benzeri konularda hep böyle manşete çeken bu kurumlar Türkiye'den övgüyle bahsediyorlar. Yani siz mültecilere iyi bakıyorsunuz, siz bu işi iyi yapıyorsunuz diyorlar ama evet, işin faturasını ödemeye gelince yan çiziyorlar. Şunu söyleyelim, Ege Adaları'nda şu anda bir mülteci stoku söz konusu. Bunların Yunanistan'ın ana karasına, oradan da Avrupa Birliği'ne gitme sürecinin bürokratik engellemesi çok uzun sürdüğü için burada insani dramların yaşanması muhtemeldir. Evet. Ve bundan sonra da bu iş artarak devam edeceğe benziyor.
Peki hocam, bu konuyla birlikte bu bölümü noktalamış olalım. Hocam kısa bir ara verelim, akabinde tekrar değerli dinleyenlerimiz Medeniyet Coğrafyamız programında tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında tekrar birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar, hoş geldiniz diyoruz ve birliklerimize devam ediyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam, Irak'ta bir şeyler oluyor. Irak işgalin başladığı günden beri sancılı günler yaşıyor ama son günlerde sokak gösterileriyle Irak gündemde, birçok şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş durumda ve şu ana kadar gösterilerde ölenlerin sayısı 42'ye yükselmiş. Peki sebep ne? İşsizlik, yoksulluk, yolsuzluk ve yeterince hizmetin alınamaması. Bu gerekçeler gerçekten de doğru gerekçeler mi, yoksa Irak'ta bir şeyler mi yapılmaya çalışılıyor? Neler söylersiniz? Buyurun.
Şimdi öncelikle İran bir genel coğrafi potansiyeli hakkında bilgi verelim. Ondan sonra bu olayların perde gerisi hakkında daha sağlıklı karar vermiş, evet, oluruz. Şimdi Irak gerek petrol gerekse doğal gaz rezervleri bakımından dünyada hep ilk ona giren, yani 3. 4. 5. sırada yer alan bir ülkedir. Ve petrol de çok böyle yüzeye yakın olduğu için çıkarma maliyetleri de ucuzdur. Hem Basra bölgesinde güneyde, hem de kuzeyde Kerkük bölgesinde, evet, çok zengin, dünyanın en zengin rezervlerinden birine sahip Irak. Ancak 1991 yılındaki 1. Körfez Savaşı, arkasından 2000'li yılların başında Saddam'ın devrilmesiyle ortaya çıkan 2. Körfez Savaşı ve Amerikan işgaliyle birlikte Irak'taki rafinerlerin büyük bir kısmı bombardımanla birlikte işlevsiz hale geldi. Ve Amerika bu yapmış olduğu savaş, ta harcamış olduğu silahların, bombaların faturasını bir şekilde Irak hükümetine kesiyor. Ve şu anda geçtiğimiz yıllarda bir rapor gelmişti. Yani diyelim ki 90 milyon dolarlık petrol ihracatı olmuşsa bir ayda 60 milyon dolarını Amerika ve batılı çok uluslu şirketler alacaklarına mahsuben, yani petrol gelir 3'te 2'sine el koyuyorlar.
Evet.
Geri kalan kısmına da o merkezi hükümetin askeri harcamaları var vesaire vesaire derken halka bir şey kalmıyor. Yani şu anda petrol denizinin üzerinde yüzen Irak'ta insanlar bidonlarla benzin kuyruğunda bekliyorlar ve karneyle petrol, benzin alıyorlar ve Türkiye'den daha pahalı. Ve şimdi sadece petrolle ilgili, evet, konu bu. Diğer taraftan altyapısı yerle bir olan bir ülkede elbette ki işsizliğin had safhada olması
normaldir.
Bir tarafta işsizlik, bir tarafta geçim sıkıntısı, diğer yanda da dünyanın zengin petrol ve gaz yataklarına sahip olan bir ülkenin o üniversite gençliği diyor ki bu kadar zenginliğin içerisinde biz neden bu kadar
yoksuluz?
Yoksuluz, çaresiziz, fakiriz vesaire. Evet. Şimdiye kadar hep istihbarat elemanlarının, CIA'nin olsun, Mossad'ın olsun, yani İsrail'in, Amerika'nın, Avrupalı güçlerin işte Sünni, Şii, işte Kürt, Türkmen, Arap, etnik ve dini çatışmalar çıkararak orada gemisini yüzdürmeye çalışıyorlardı. Fakat şu andaki gösterilere baktığımızda bu işin Sünnisi Şiisi olmadığını, daha çok da Bağdat'tan Basra'ya kadar Necef, Kerbela başta olmak üzere Şiilerin, zaten Şiiler %65'e yakın, evet, 3'te 2'ye yakın bir nüfusa sahiptir Irak'ta. Şiilerin olduğu bölgede daha yoğun olduğu, hatta Muktedâ Sadr'ın da bu olaylara destek verdiği söyleniyor. Yani bazı Şiiler de şunu söylüyorlar. Yani Amerika defolup gitsin, hı-hı, elini üzerimizden çeksin, hatta İran'da gitsin diyorlar. Evet. Bu Haçlı Şabi'den de şikayet eden bir grup var. Arap Şiiler. Bu nedenle bir tarafta İran'la Amerika'nın bilek güreşi var
Irak üzerinde.
Diğer taraftan da İran yanlısı olan gruplar olup Amerika'ya gitsin diyenler var. Bir de her ikisi de birden İran üzerinden elini çeksin diyen gruplar var. Dolayısıyla İran temel sorunu, yani fakir olsa, yani diyelim ki petrolü olmayan, herhangi doğal kaynağı zenginliği olmayan bir ülkede bunlar yaşanmış olsa, bu bir işte kaderdir der, razı gelirler. Ama ortadaki devasa rakamları gören özellikle eğitimli insanlar sokakları dolduruyorlar ve bunun da kolay kolay dineceğe benzemiyor ve korkarım bu artarak devam edecektir önümüzdeki haftalarda ve aylarda. Yani evet, Irak önümüzdeki dönemde çok daha böyle çatışmanın yoğunlaştığı bir dönem bekliyor. Yani sokağa çıkma yasağı ilan ederek bu işin içinden çıkacaklarını sanmıyorum. Sadece bugün için 42, hı-hı, yani stüdyoya gelmeden 42 rakam verildi. 1 Ekim'den bu yana da çatışmaların başladığı tarihte 177 kişi hayatını, hı-hı, kaybettiği söyleniyor.
Evet. Tabii Irak Başbakanı Abdülmehdi'nin bir açıklaması var olaylarla ilgili. Bizler bugün devletle devletsizlik tercihi arasındayız diyor. Demokrasi sürecine ulaşana dek büyük deneyimler elde ettik. Şimdi ciddiyette hizmet etmek ve çalışmak istiyoruz demiş, ama bir taraftan da Kerkük ve Musul üzerinde de bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Bu konuda Türkmen lider Erşad Salihi'nin bir uyarısı var. Irak'ta endişemiz iç savaş. Kerkük ve Musul çevresinde anormal bir hareketliliğin olduğunu vurgulamak istiyorum. Kuzey Irak yönetimi ikinci defa yanlış bir hareket yapmamalı. Barzani Irak merkezi yönetiminin Kerkük'ten asker çekmesi durumunda bunu fırsat bilmemeli diyor ve böyle bir şey olursa da bölge gerçekten karışır, iç savaşa gider,
evet,
diyor.
Kerkük bölgesinde Irak merkezi hükümeti ve Araplar, kuzeydeki bölgesel Kürt yönetimi ve oranın kadim sakinler olan Türkmenler hak iddia ediyor. Ya ben şunu hep bir savuna geldim. Kerkük tek bir etnik grubun, tek bir dini grubun veya siyasi grubun elinde olduğu sürece bu kavga dövüş bitmeyecektir. Yani Kerkük'te Araplar, Türkmenler, Kürtler oturup bir şekilde her birinin de belli miktarlarda hak, hukuk ve ekonomik pay aldığı bir anlaşma olmadan bu kavganın bitmesi de mümkün değildir. Yani evet, bir taraf hepsi benim olacak deyip oldu bittiye getirirse belki birkaç ay, birkaç yıl elinde tutar ama bir yerden yine patlak verir. Yani Kerkük meselesi bugünkü o olayların dışında ayrıca
konu,
derin bir,
evet,
konudur. Onu, hı hı, önümüzdeki programlarda konuşuruz inşallah.
Peki hocam. Bir başka konu, bunu zaman zaman programımızda, hı, da konuşuyoruz hocam. Rusya Suriye'de yeni ürettiği silahları deniyor diye konuştuk, hatırlıyorum, sıkça, hı hı, konuştuk. Bu konuyla ilgili Rusya'dan bir haber var, kendi açıklamaları var. Milli Savunma Bakanları Sergey Shoigu'nun açıklamaları var. Suriye'de S-500'leri test ettik diyor.
Evet.
Bununla ilgili başka silahlar da test ettik. Gördüğümüz hataları yeniden değerlendiriyoruz, evet, kabilinden açıklamalar var.
Acı olan şu ki gerek Rusya olsun gerek Batılı ülkeler olsun artık tatbikat sahası olarak İslam coğrafyasının topraklarını kullanıyor olması başlı başına bir acı.
Evet.
Ancak Rusya bize S-400'leri sattı, biz teslim aldık vesaire ama gerek Rusya gerek Amerika veya Fransa, İngiltere olsun bu değişmez. Silah üretici firmalar bir üst versiyonunu geliştirip kendi envanterine koymadan elindeki son sistem silahı başka bir ülkeye satmazlar. Mesela evet. Biz şimdi İHA ürettik, SİHA ürettik diyelim, insansız hava araçları. İşte diyelim ki Pakistan'dan, Katar'dan vesaire teklifler alıyoruz. Biz onun bir üst versiyonunu artık üretme aşamasına girdikten sonra ancak veririz. Bu iş dünya genelinde böyle ola gelmiştir. İşte S-400'ü bize verdiğine göre bunun 500 versiyonunda hazır olduğunu tahmin etmemiz gerekirdi ki işte Suriye semalarında bunu deniyorlar.
Evet hocam. Bir başka konu, geçen yıl bugünlerde biz bir cinayeti konuşuyorduk hocam. Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda bir gazeteci Cemal Kaşıkçı buraya girdi. Evlilik işlemlerini takip etmek üzere. Fakat bir daha çıkamadı. Ne oldu, ne bitti diye sıkça medyada yer aldı. Sonra anlaşıldı ki burada Cemal Kaşıkçı vahşi bir şekilde katledilmiş. Ama ortada ceset yok. Hala bir yıl geçmesine rağmen üzerinden cesede ulaşılabilmiş değil. Bu cinayetinin baş azmettiricisi olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman görünüyor. Son yaptığı açıklamalarda bir sorumluluğunu olduğunu kabul ediyor ama ben yapmadım, ben yaptırmadım diyor. Bir yıl geçti Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerinden. Neler oldu, neler bitti hocam, ne değişti?
Yani Cemal Kaşıkçı mevcut MSB evet. diye nitelendirdiğimiz Veliaht Prens'e karşıydı. Fakat şu andaki Suudi yönetimine karşı olan yüzlerce binlerce muhalif vardır.
Evet.
Yurt dışında bunların hepsi öldürülmüyor. Yani mevcut Kaşıkçı cinayetini sadece muhalif olmaya değil, Kaşıkçı gereğinden fazla şeyler biliyordu. Dolayısıyla bu bilgisi yüzünden hayatını kaybetti. Hatta geçen hafta da baba Kral Selman'ın en yakınındaki sırdaşı vuruldu. İşin garibi onu vuran kişi de
vuruldu.
Yani çok bu iyi. Kennedy suikasti gibi bir şey.
Evet.
Yani bu Suudi Arabistan'da biraz derin bilgilere vakıf olan kişiler teker teker ortadan kaldırılıyor. Ve Türkiye'de sanırım bu Kaşıkçı vasıtasıyla normal bir ülkenin bilmesi gereğinden daha fazla bilgiye sahip olduğu için, elinde bu veriler olduğu için, yani Suudi Arabistan'la meydana gelen bu gerginlikler vesairenin temelinde o vardır diye düşünüyorum.
Evet.
Yani sadece basit bir muhalifin ortadan kaldırılması değildir bu vahşice cinayetlerin. Çünkü orada dönen perde gerisinde, yani uluslararası ilişkileri etkileyecek önemli olaylar vardır ki bunları İlgililer konuşurlar, evet. bilirler. Burada da bizim konuşmamızın bir anlamı yoktur diye düşünüyorum.
Peki hocam. Yani insan hakları konusunda hassas Batı medeniyeti, Avrupa bu konuda sınıfta kaldı
diyebilir miyiz? Ya şöyle, Avrupa için çıkar önemlidir. Evet. Suudi Arabistan'ın da sorun çözme tekniği şudur. Parasını verir, kurtulur.
Kurtulur.
Yani sizin evet. de ilgili bir sorunu varsa bunu sizden bir silah satın alarak veya bir ihale vererek, yani siz her ne işle uğraşıyorsanız sizi ekonomik olarak gönlünüze alarak üstünü kapatmak Suudi Arabistan'ın kurulduğu günden beri evet. takip ede geldiğim metottur. Avrupalılar da bunu pek seviyorlar, yani çok da bundan gocunmuyorlar.
Gocunmuyorlar ama Türkiye olunca mesele ders vermeye kalkıyorlar.
Evet.
Bunun bir örneği Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yaşandı. Türkiye'yi hukukun üstünlüğünün gerilediği bir ülke olarak niteledi Macron. İnsan hakları konusunda Türkiye'nin her geçen gün gerilediğini ifade etti. Ama aynı Macron Mısır'da Sisi ile çok güzel işbirliği yaptı. İnsan hakları konusunda son derece karnesi zayıf, eksilerle dolu bir Sisi, darbeci, o kadar insanı katletti. Yine işte bu Cemal Kaşıkçı meselesinde sesi çıkmayan Macron Türkiye'ye bu ifadelerle yüklenmeye çalıştı ama Çavuşoğlu'ndan cevabını aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan. Ne dedi peki Mevlüt Çavuşoğlu? Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum, haddini aştı dedi Dışişleri Bakanımız.
Şimdi Macron Fransa Cumhurbaşkanı ünvanına sahip olmakla birlikte işte kendisinden yaşça çok büyük öğretmeniyle 20 yaş kadar evet. büyük öğretmen evlendiğinde bu düğününü yapan ve bunu okutan, büyüten, besleyen kişinin işte Rothschild'ler, Rockefeller'lar gibi çok uluslu sermaye sahiplerinin bizzat bunu Anadolu deyimiyle nasıl ağlar marabalarını everirler vesaire evet. evlendiren kişiler onlar. Bu nedenle Macron sahibinin sesidir. Yani Fransa'dan daha çok uluslu sermayenin evet. sesidir. Yani Doğu Akdeniz'de bizim işte o Chevron gibi, Exxon Mobil gibi, Total gibi şirketlerin ayağına basmamızdan kaynaklanan bir demeçtir bunlar. Yani o evet. Fransa'nın milli çıkarını düşünerek de söylediğini sanmıyorum ben onu.
Evet.
Yani dolayısıyla Macron öyle kendiliğinden bir şey konuşabilecek kapasitede bir insan değildir. Onu çok uluslu sermayenin söylettiğini kabul edebiliriz.
Peki. Fransa'da insan hakları noktasında bu açıklamalar gelirken Belçika'dan hocam ilginç bir haber geldi. Terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen Zuhal Demir, bakan seçildiği Belçika'da yemin ederek görevine başlamış. Belçika'da terörle mücadele nasıl yürüyor bilmiyoruz ama onlara yakınlığıyla bilinen isimler bakan olabiliyormuş. Neler
yani
söylersiniz?
Şöyle değerlendirebiliriz. Türkiye'den bir film Avrupa'da ödül alıyorsa evet. veya Türkiye'den bir politikacı Avrupa'da bakan filan yapılabiliyorsa ya bunun çok güçlü bir tabanı veya karizması vardır veya evet. onların tetikçileridir. Bu tür insanlar da işte Türkiye aleyhinde vermiş olduğu beyanatlarla Türkiye ile bir takım hesabı olanlar tarafından bir yerlere getiriliyor. İşte o Cem isminde bir Yeşiller Partisi'nin
Cem Özdemir
evet. vardı. Yani Yeminli mali müşavir gibi Yeminli Türkiye düşmanı insanlar bunlar. Yani dolayısıyla sahibinin sesidir diyelim.
Evet. Hocam Afganistan'la devam edelim. Afganistan'da evet. geçen günlerde seçim oldu. Ama seçim sonuçlarında net bir sonuca varılamadı. Herkes kendisinin kazandığını iddia ediyor. Kimler bu Hı-hı. konuda iddialı? Mevcut Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İcra Kurulu Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah var. Bir de eski başbakanlardan
Gülbettin
Hikmetyar var. Ama Hikmetyar'ın ilginç bir iddiası da var. Seçimlere hile karıştığını söylüyor ve bu düzeltilmezse eski günlerde olduğu gibi dağa çıkarak mücadele edeceğini ifade ediyor. Afganistan'da bu seçim sonuçları nasıl yansır real politiğe? Gülbettin evet. Hikmetyar'ın iddiaları ve açıklamalarını nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi Afganistan 1979 aralığında Sovyet işgalinden bu yana yani yaklaşık 40 yıldan beri normal bir barış, sükunet dönemi yaşamadı. Hep savaş, kaos, kargaşanın olduğu ve silahı olanın sözünün geçtiği, güçlü olanın biraz daha haklı olduğu bir coğrafya. Hal böyle olunca şimdi orada seçim oluyordu ama bizim de o 7 Haziran seçimlerinde Doğu Anadolu bölgesine PKK'lılar gidiyormuş. Bir köye. İşte kaç seçmen var burada? 95 tane. Diyor ki 92 oy çıkarsa gelir 3 kişi öldürür gideriz diyor. Yani evet. burada 95 kişi varsa 95 tane oy çıkacak diyor.
Hı hı.
Şimdi Afganistan'da da seçim oluyor ama bunun ne kadar demokratik bir seçim olduğunu, silahların gölgesinde mi oluyor yoksa halkın iradesinde mi oluyor bunu bilmiyoruz. Daha sonuçlar da doğru dürüst açıklanmadı. Hı hı. Hikmetyar'ın söylediği seçime hile karıştırıldığı iddiası çok da yabana atılacak bir şey değildir. Yani her iki taraf hatta her üç evet. taraf için de söylenebilecek bir durumdur. Bunlardan işte bu profillere baktığımızda işte Eşref Gani mevcut Cumhurbaşkanı müesses nizamın evet. devamından yana Abdullah Abdullah Taciklerle arası iyidir. Biliyorsunuz Afganistan'ın %40-45'i Peştudur. %30 civarında Tacik nüfus vardır. Geri kalan da Özbek, Türkmen, Hazara evet. gibi evet. topluluklar söz konusudur. Hikmetyar Peştu kökenlidir. Peştulardan oy alıyor. 1980'li yıllarda mücahit gruplardan Hizbi İslami'nin lideriydi ve zaman zaman Türkiye'ye gelip yardımlar talep etmişti ve milli görüş çizgisine de yakın biri olarak bilinirdi, evet. 80'li yıllarda. Tabii dağa çıkmış, Ruslara karşı 10 yıl kadar savaşmış bir mücahit liderdir. Ve şu anda da o seçimlerde hile falan olursa yine tekrar aynı şey başlar tehdidinde bulunuyor. Hı hı. Ama Afganistan'da olsun, Afrika'da veya Orta Doğu'da olsun şunu bilelim. Yani insanların temel ekonomik ihtiyaçları karşılanmadan, belli bir eğitim düzeyi sağlanmadan önlerine sandık konulduğunda oradan demokrasi falan çıkmıyor.
Evet.
Yani demokrasinin olabilmesi için de belli bir eğitim düzeyinin, belli bir gelir düzeyinin olması gerekiyor. Afganistan'da bunun ikisi de henüz mevcut değil maalesef.
Peki hocam. Sincan'da devam edelim. Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insan hakları ihlalleri sıkça konuştuğumuz konulardan da hocam. Çin'in bu bölgeye neden önem atfettiğini, neden bu bölgeyle ilgilendiğini de konuştuk programımıza. Evet. Bununla ilgili bir gelişmeyi paylaşmak isterim. Çin'de Uygur Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 115.3 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfedilmiş.
Mevcut vardı zaten, evet. Petrol, yeni gaz, kömür, demir yatakları. Evet. Yeni keşif bu. Şimdi Çin'in şöyle bir genel coğrafyasına bakacak olursak yaklaşık 9,5 milyon kilometre karelik bir ülke. 1 milyar 430 milyon civarında nüfusu olan bir ülke. Şimdi Çin'in o Uygur bölgesinin olduğu batı kesimi Türkiye'nin iki katı büyüklükte bir alan. Bakın tekrar ediyorum, Sincan Uygur Özerk Bölgesi dediğimiz yer Türkiye'nin iki katı. Yani Türkiye 800 bin kilometre karesi, orası 1 milyon 640 bin kilometre karelik bir alan. Ve orada 2000 yıldan beri yaşayan kadim Uygurlar vardır. Yani Orta Asya'da Özbekler ve Uygurlardır İslam kültürünün, medeniyetinin mümessili olan, yani belli eserler bırakmış olan en kadim topluluklardır. Fakat Çin oradaki mevcut yeraltı, yerüstü kaynaklara sahip olabilmek için Uygurlar üzerinde asimilasyonu denedi, olmadı. Akla hayale gelmedik bir takım uygulamalar söz konusu. Ve Çin'in aynı zamanda Kazakistan gibi, Orta Asya gibi bölgelere ve dünyaya açılabilmesi için hani Pekin'den Londra'ya bir kuşak bir yol projesi de yine bu, evet. Uygur bölgesinden geçtiği için Çin'in için hayati bir öneme sahip. Petrolün, kömürün, demirin, yeraltı metalik madenlerin ve yerüstü işte pamuk üretimine varıncaya kadar çok zengin bir coğrafya olan bu Türkistan, Doğu Türkistan bölgesinde bu gazın çıkmasına ben hiç sevinmedim. Çünkü bu 115 milyar metreküplük doğal gazın çıkması demek Çin'in buraya daha bir iştahla abanması ve Uygurları daha bir
baskı altında tutup
evet. Yok etme ve asimile etme arasında bir noktaya gireceği konusunda şüpheniz olmasın. Yani burası kurak, verimsiz, yani kale alınmaz bir bölge olsa belki bu kadar baskı olmayabilirdi.
Evet. Son olarak hocam, Türkiye Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerine devam ediyor, arama çalışmalarına devam ediyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez bir haber paylaştı Twitter hesabından. Yavuz sondaj yapacağı Güzelyurt bir kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor dedi. Bu arada bu açıklamadan sonra Rum yönetiminden de bir tehdit geldi. Kıbrıs Rum yönetimi Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarına yeniden başlayan Yavuz gemisinin çalışmalarını derhal durdurmasına çağrı yaptı. Ve bunun sonuçlarına katlanırlar, mürettebatı tutuklarız tehdidinde bulundu. Buna ne dersiniz? Bir de son olarak şunu sorayım, onu da kapatalım. Bir dünya devi araba markası Volkswagen Manisa'da şirket kurdu. Burada yatırım yapacak. Bu konuyu da değerlendirmenizi istiyorum. Son birkaç dakikamız kaldı.
Evet, Kıbrıs Rum kesiminin Türkiye'ye karşı sesini yükseltebilecek ne ekonomik, ne askeri, ne de siyasi gücü vardır. Tabii ki bu çok uluslu şirketlere oraları parsel parsel imtiyaz hakkı vermesinden kaynaklanan bir durumdur. Yani arkasını biraz daha uluslararası güçlere dayadığı için Türkiye'ye karşı bu şekilde konuşabiliyor ama bu bölgede güç konuşur. Yani Türkiye'nin kendini koruyabilecek deniz ve hava gücü var ise, sondaj yapabilecek gerekli ekipmanlar var ise ki basına yansıdığı kadarıyla şu anda gizli bir el sondaj aletleri üzerinde büyük ambargo uyguluyormuş. Yani oradaki gemilerimizin yapmış olduğu sondaj aletlerinin parçalarını temin etmekte güçlükler çekiliyor. Yani görünmez bir ambargonun da olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani siz böyle bir şeye soyunurken bunların karşımıza çıkacağını bilmemiz gerekiyor. Bu mukadder bir şeydir. Volkswagen'in Manisa'da fabrika kararına gelince Bulgaristan bunu çok uzun zamandan beri talep ediyor idi. Evet. Hatta Macaristan olsun, Çek Cumhuriyeti olsun birçok ülkenin böyle bir talebi var idi. Ancak Türkiye'nin seçilmiş olması bizim kara kaşımıza, kara gözümüze bakarak yapılmış bir şey değil. Türkiye 82 milyonluk bir nüfusa sahip, satın alma gücü her geçen yıl artan bir ülke ve Almanya'dan sonra Avrupa pazarında en çok araç satılan Volkswagen'in ülkelerin başında geliyor Türkiye ve Orta Doğu pazarına da çok yakın olmasından dolayı insanlar özellikle kapitalist sermaye hesap kitap yapar ve hangisinin daha rentable, daha kar getiren bir, yani Bulgaristan'da nüfusun tamamı zaten 7 milyon küsur.
Kime satacak?
Ya, ne kadar satacak? Ve ekonomik düzeyleri oldukça düşük ve gençler zaten Avrupa'ya gitmiş. Yaşlı, bastonun üzerinde zor duran insanlardan oluşuyor. Yani orada kime ne satacak ki fabrikayı oraya kursun? Evet. Dolayısıyla işte genç ve dinamik bir nüfusa sahip olmanın, geniş büyük bir pazara sahip olmanın böyle de avantajların olduğunu bilmemiz gerekiyor.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık da programımızı noktalıyoruz. Değerli dinleyenler, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla Medeniyet Coğrafyamız programında bir haftalık yaşanan gelişmeleri arka planlarıyla birlikte konuşmaya çalıştık. Haftaya yeni bir programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar efendim.